Ayrım 31.
Bu alayda geçit yapan şu esnaf grupları dikkati çekiyordu. Arap seyisler, 3000 kişilik Mekkari yani kiracı, 12.000 kişilik İstanbul bekçileri, alemdar ve sancaktarlar, 400 kişilik postacılar, molla muhzırlar, ayan beylerbeyi ve vezirlerin imamları, 400 kişilik hatipler, 500 kişilik kadı mollaları, 300 kişilik büyük şeyhler, vaizler, nasihatçı ve tefsirciler, muhaddisler, 700 kişilik müezzinler, mütevelliler, 800 kişilik şeriat kapıcıları, 2000 kişilik şeriye mahkemeleri katipleri, 3000 kişilik naathanlar, 6000 kişilik hafızlar, 500 kişilik yazıcılar esnafı, 300 kişilik sahhaflar, 80 kişilik paşa vezir ve ayan meddahı, 300 kişilik hanende müneccimler, remilciler, 400 kişilik ölü yıkayıcılar, ebced okulu hocaları, 7000 kişilik hekimler, göz doktorları, 500 kişilik macuncular, 700 kişilik cerrahlar, 600 kişilik ilaç şarapları esnafı, ilaç yağları esnafı, gül suyucular, tımarhaneciler, 7000 kişilik tımarhane hademeleri, çiftçiler, bağ bekçileri, ağaç aşılayanlar, sebzevatçılar, ekmekçiler, yeniçeri ekmekçisi esnafı, tuzcular, çörekçiler, börekçiler, gevrekçiler, kâkeciler, kurabiyeciler, simitçiler, kadayıfçılar, şehriyeciler, lokmacılar, gözlemeciler, yeniçeri sakaları, şehir sakaları, sırt sakası esnafı, değirmenciler, uncular, un elekçileri, buğday çalkalayıcıları, kalburcular, elekçi esnafı, nişastacılar, güllaççılar, peksimetçiler, 5005 kişilik deve sürücüleri esnafı, 3000 kişilik meşaleciler, 1000 kişilik kalafatçılar, 3000 kişilik marangozlar, urgancılar, kendirciler, yelkenciler, ziftçi ve katrancılar, serserenci esnafı, tulumbacılar, pusulacılar, kum saatçıları, haritacılar, deniz dalgıçları esnafı, batan gemileri çıkaran 500 kişilik günbaşı ağaları, arpa ve buğday navluncuları, Karadeniz bezirganları, Akdeniz reisleri, Akdeniz marangozları, Akdeniz kıyıları ve Mısır tüccarı, pirinççiler, kınacılar, ketenciler, şekerciler, kahveciler, salhaneciler, kasaplar, küçük kasap esnafı, Yahudi kasapları, mandıracılar, 10.100 kişilik çiftlik esnafı, ağılcılar, çobanlar, sütçüler, peynirciler, kaymakçılar, yoğurtçular, telemeciler, mumcular, bal mumu tüccarları, başçılar, pastırmacılar, kinişçiler, tutkalcılar, ciğerciler, işkembeciler, sirkeciler, turşucular, kebapçılar, esirciler, baruthaneciler, kehleciler, gümüş arayıcıları, çuha ambarı emini, arpa ambarı emini esnafı, kiler emini esnafı, odun ambarı esnafı, otluk ambarı emini, tavuk emini esnafı, şehir emini esnafı, çardak emini esnafı, 1000 kişilik çardak çorbacısı esnafı, kuyumcular, cevahirci bezirganları, inciciler, cevahir kuyumcuları, saatçiler, sikke saz başı esnafı, damgacı başı esnafı, kuyumcu bilir kişileri, mücevheratçılar, elmas tıraş edicileri, hakkaklar, mühür kazıcıları, kuyumcu kalemkarları, sırmakeşler, postacılar, demir tel çekenler, civacılar, divitçiler, borucular, tenekeciler, bıçakçılar, kalay dökmecileri, yaycılar, okçular, sapancılar, gürzcüler, avcılar, yelpazeciler, terziler, kumaşçılar, dokumacılar, düğmeciler, ibrişimciler, debbağlar, keçeciler, sepetçiler, kamçıcılar, sepet sandıkçıları, palan dikiciler, papuççular, başmakçılar, kavaflar, çizmeciler, terlikçiler, attarlar, çiniciler, buhurcular, berberler, sünnetçiler, dellak esnafı, natırlar, nakkaşlar, kağıtçılar, alçı ve balcı esnafı, atlasçılar, halıcılar, doğramacılar, sedefkarlar, hilalciler, kutucular, çıkrıkçılar, davulcular, zurnacılar, rebapçılar, neyzenler, mimarlar, taş kireççileri, su yolcuları, kiremitçiler, kerpiççiler, kaldırımcılar, taşçılar, badanacılar, oyuncakçılar, araba yapımcıları, piştahçılar, faraşçılar, tabutçular, gergefçiler, tahtrevancılar, sazcılar, kemençeciler, utçular, tamburcular, kanuncular, şeştarlar, kopuzcular, hokkabazlar vesaire. Evliya Çelebi, adı geçen eser cilt 2 sayfa 203-314. Çelebi'nin panoramik olarak ortaya koyduğu bu tablo Osmanlı İmparatorluğu'nun her tarafında olduğu gibi başkentinde de ekonomik düzeni tamamıyla küçük tüccarlar ile esnafın oluşturduğunu kanıtlıyordu. Bu nedenle aynı dönemde Ön Asya'nın her tarafında gözlenen ve özellikle esnaf gruplarına dayanan ahi teşkilatlanması İstanbul'da da mevcudiyetini sürdürüyordu. Ahiler piyasayı ve esnaf tabakasını düzenleyerek ekonomik hareketleri kontrol altında bulunduruyordu. Ancak zaman içinde bu oluşumla ilgili gelişmeler taşra ile İstanbul arasında farklı tablolar meydana getiriyordu. Ekonomik ve siyasi tüm çalkantılara rağmen taşradaki esnafın dayandığı ahi örgütlenmesi dış etkene maruz kalmıyordu. Herhangi bir müdahale karşısında ise güç odağı konumunda bulunan yerel otorite, yani güç odakları, derhal ahilerle dayanışma içine giriyor, mevcut düzeni korumak amacıyla savunma pozisyonuna geçiyordu. Yasa dışı odaklar veya merkezi otoriteye bağlı güçler tarafından gerçekleştirilse bile dış müdahaleler etkili olamıyor, yerel güç odaklarıyla bütünleşen ahiler dış etkenleri püskürterek kendi varlıklarını koruyup sürdürebiliyorlardı. Ancak İstanbul'da farklı gelişmeler yaşanıyordu. Unutmamak gerekir ki Kapıkulu ocaklarının kışlaları sadece Edirne ve İstanbul'da bulunuyordu. Bu nedenle ocaklarla ilgili değişimler ve ocaklıların davranışları imparatorluğun iki önemli kentindeki sosyal yaşamı derinden etkiliyordu. Nitekim Yeniçerilere evlenme izinin verildiği 17. yüzyılın başından itibaren buna bağlı gelişmeler özellikle İstanbul toplumsal yaşamında önemli değişimlere yol açıyordu. Evlenerek kışlalardan ayrılan ocakların sayısı hızla artıyordu. Bunlar kendi evlerine yerleşerek şehirde yeni bir topluluk meydana getiriyorlardı. 17. yüzyıl boyunca evlenen Yeniçerilerin kent yaşamına karışmaları devam ederken, bunların yasal, yasa dışı alışkanlıkları, anlayış ve davranış biçimleri de topluma hızla yansımaya başlıyordu. Keza bunlara paralel olarak ekonomik sorunları da piyasaya yansıyor ve bilinen Yeniçerilerin esnaflaşması oluşumu gerçekleşiyordu. Kapıkulu ocaklarının kuruluşundan 16. yüzyılın başına kadar Yeniçeriler evlenemiyor, kesinlikle bekar yaşıyorlardı. Ocaklılar bölükbaşı, yayabaşı ve ocak zabiti olmadıkça İstanbul'da Edirne'deki oda adı verilen kışlalarında yatıp kalkıyor, bekar hayatı sürdürüyorlardı. Ancak Sultan 1. Selim'in saltanatı sırasında Sadrazam Yunus Paşa padişahın izini alarak ihtiyar bir Yeniçerinin evlenmesine izin veriyordu. Böylece Yeniçerilerin evlenmesi yönünde ilk adım atılıyordu. Bununla birlikte ilk zamanlarda mutlaka padişahın izin vermesi ve evlenecek Yeniçerinin de ihtiyar olması gerekiyordu. Ancak evlenen Yeniçeri bölükbaşı veya yayabaşı olma hakkını da yitiriyordu. Zira odabaşıların kesinlikle bekar olmaları gerekiyordu. Evlenen Yeniçerilerin başlangıçta sayısı az olduğu için kışla yerine evlerinde kalmalarına izin veriliyordu. Fakat zaman içinde evlenen ocakların sayısı hızla artıyordu. Bunlar genellikle hafif hizmetlerde çalışıyor, savaş halinde yakın yerlere gidiyorlardı. Bir kısmı da elçilerin ve tanınmış yabancıların yanında muhafızlık, yani yasakçılık yapıyorlardı. Evli ocaklıların gündeliklerine doğan her çocukları için birer akçe zam yapılıyordu. Fakat bunlardan eskisi gibi yararlanılamadığı için terakki ve terfi haklarını kaybediyorlardı. Evlenen bir Yeniçeri ocaktan yarı ayrılmış kabul ediliyordu. 17. yüzyılın sonlarında evlenerek kışladan ayrılmış olan ocaklar haftada bir gün, sadece cuma günleri odalarına gelip subaylarına görünüyorlardı. Onun dışında kışlaya bile uğramıyorlardı. Ne ki terakki ve terfi alamadıkları için sadece maaşlarıyla yetinmek zorunda kalıyorlardı. Maaşları da yetişmediği için geçinemiyorlardı. Bu nedenle gizlice ticaretle uğraşmaya, yasa dışı olarak esnaflık yapmaya başlıyorlardı. Yeniçerilerin piyasaya yönelmelerinde hiç kuşku yok ki başka nedenler de rol oynuyordu. 16. yüzyıldan itibaren savaş gelirlerinin kesilmesi, çeşitli rant kaynaklarının verimsiz hale gelmesi ve Batı'nın merkantilist ekonomi politikası sonucu Osmanlı ülkesi içerisinde para değerinin devamlı olarak düşmesi gibi nedenlerle vazife ve ulufe eshabının, yani sipahi Yeniçeri gibi askeri zümrelerin sanat hayatına el attıkları bilinmektedir. Ahi birlikleri Doktor Sabahattin Güllü, Ötüken Yayın Evi İstanbul 1977 sayfa 169. Nitekim 1584 yılında çıkarılan bir fermanda bu durum şu satırlarla saptanıyordu. Hala bazı bölük halkı ve Yeniçeri ve Acemi olanları ve Cebeci ve Topçu ve sair kullanım beyi ve şiraya ve ehli suka müteallik umuru sanayiye karışıp ve dekakin tutup esvakta ve bazarda ve iskelelerde ve gelen gemilerde meta ve kereste alıp Ahi birlikleri adı geçen eser sayfa 170. Bu fermanda ayrıca askerlerin piyasa işlerine ve çarşıya pazara karışmamaları, sadece cenk ve cidale ait hususları öğrenmeye gayret göstermeleri isteniyor, şiddetle tehdit ediliyorlardı. Ve eğer Yeniçeri ve eğer Acemi olanları ve Cebeci ve Topçu ve sair kullarımdan rençberlerin ve sair erbabı sanayi'in umuruna ve bil cümle ehli sükun sanayi'ine ve kereste ve odun ve meyve umuruna ve reçberliklerine beyi ve şiraya karışmayalar, karışanları her kim ise ağalarına bildirip anlar dahi fermanı şerifim üzre men ve def eyliye. Fi 15Z992. Ahi birlikleri adı geçen eser sayfa 170. Ancak piyasadaki ahi örgütlerinin duydukları rahatsızlığa ve tüm direnmelerine, padişahın ısrarlı uyarılarına rağmen ocaklar yine de esnaflık işlerine giriyor, gizli ve örtülü olarak ticarete bulaşıyor, çarşı pazar konularıyla meşgul oluyorlardı. Bu gibi ocakların sayısı da günden güne artıyordu. Nitekim yukarıdaki fermanın üzerinden topu topu 3 yıl geçiyordu ki mutlak irade ocakların esnaflaşmasının önünün alınamayacağını görerek şu fermanı yayınlıyordu. Varduk da bu bapta gereği gibi mukayyet olup, anun gibi ehli sanayiden olup, çarşı ve pazarlarda dükkan açıp, kar ve kisp edenler, eğer sipahi ve eğer yeniçeri vesair kapım halkıdır ve şehirli taifesidir, muhkem tenbih ve tekit eyliyesin ki hizmetlerine müteallik, miri maslahat veyahut gayri husus vaki oldukta, ketüda ve yiğitbaşıları vesair ihtiyarları marifetiyle, olu gelen adet ve kanun üzere hizmet ettirip, Fi 7Z 996, Ahi Birlikleri adı geçen eser sayfa 170. Böylece sipahi ve yeniçerilerin esnaflıkla uğraşmalarına da izin verilmiş oluyordu. Ne ki piyasaya giren diğer bazı unsurlar gibi ocaklılar da piyasaya organik bir şekilde katılamıyor, ahilik yapılanması içindeki çarşı pazara olumlu yenilikler getiremiyordu. Aksine göçmen köylüler bir yandan olanca kalabalıkları ile kuralsız bir alışveriş ortamı yaratırken ocaklar da buna paralel davranışları benimsiyorlardı. Bu davranış biçimi ise zorbalık ve vurgunculuk anlayışının bir uzantısı olarak piyasaya yansıyordu. Nitekim bunlar ahi birliklerinin koyduğu kuralları yok sayıyor, kar hırsını sınırlamıyor, mal üzerinde her türlü spekülasyonu yapmayı ticari bir hak gibi görüyor. En azından bunu yapan odakların tetikçiliğini üstlenmekten kaçınmıyordu. Kısacası köyden kente göç eden vasıfsız iş gücünün esnaf piyasasına girmesi kadar ocakların esnaflaşması da piyasanın düzenini bozuyordu. Kolayca kaba kuvvete başvurarak tesis ettikleri zorba otorite sayesinde yönetim içinde kendilerine ayrıcalık elde etmiş olan ocaklılar, esnaflaşma hakkını elde ederken piyasanın ayrıcalıklı örgütü olan ahi yapılanmasıyla başlangıçta karşı karşıya geliyordu. Bu çatışma daha sonraları ahi örgütlerinin de çözülmeye başlamasına yol açıyordu. Ne ki piyasa biri zorba, diğeri geleneksel iki ayrıcalıklı odağın denetimine giriyordu. Bu denetim ise eli silahlı zorba ocakların denetim tekeli tesis etmeleri anlamına geliyordu. Bu yüzden söz konusu organizasyonun ahilik dışında kalan, aralarında yeniçeri ve sipahilerin etkin bulunduğu, sermayeci sınıfla köylerden göçmüş işsiz güçsüz mesleksiz ve dayanaksız kitleler el birliğiyle ahi birliklerini imtiyaz, yani ayrıcalık ve selahiyetlerini çiğneyerek en karşı iş alanlarına yöneliyor ve yeniçeri zorbalığı sayesinde buralara hakim oluyorlar. Erbabı sanayi kimi solak ve kimi yeniçeri ve topçu ve cebeci ve kalafatçı olmayla miri tarafından bazı hizmet teklif olunup idari hizmet olunmak için dükkanları önlerine varanlara biz sipahileriz deyü alat-ı harple üzerimize yürüyüp inat edip ve şehirli taifesinden dahi nice kimesneler ola gelen adet ve kanun üzere razı olmayıp ve bazı oturakçılar dahi serkeşlik edip birbirinin şakirtlerin ayar düp İhtiyar ustaların terbiye ve tedariklerine razı olmayıp hizmetimize külli ihtilal vermişlerdir. Burada da açık açık görüldüğü gibi gruplar ele geçirdikleri ticaret ve sanat alanlarında baştan birini sözü ettiğimiz çeşitli kuralların hiçbirini uygulamaya yanaşmamakta ve en küçük müdahalede elde silah ortaya çıkmaktadırlar. Ahi Birlikleri adı geçen eser sayfa 172. Evlenen ocaklılar diğer askerler gibi ulufe ve cülus bahşişi almayı sürdürürken, diğer taraftan da kural dışı işler yaparak geçimlerini sağlamaya veya yaşam düzeylerini yükseltmeye çalışıyorlardı. Bu kural dışı faaliyetler ise yine esnaf piyasasında yoğunlaşıyordu. Ne ki fütüvvet kökenli esnaf örgütleri faaliyet alanlarında tekelleşmiş bulunuyorlardı. Bunlar usta-çırak ilişkisine dayanan bir eğitim sistemi uyguluyor, gereksinim duyulan personeli bu kaynaktan sağlıyorlardı. Böylece piyasaya başka kanallardan girilmesine izin vermiyorlardı. Bu tekelleşme bir bakıma esnaf tabakasını ayrıcalıklı konuma getiriyor, esnaflık dışa kapalı bir örgütlenme niteliği taşıyordu. Ahilikten sonra aynı karakteri taşıyan gedik, kaba tarifiyle ticaret ve zanaat sınırlamasıdır. Her dükkan, her iş yeri bir gedik itibar edilmiştir. Faraza İstanbul'da 100 bakkal dükkanı, 100 bozahane varsa bunlar ne iner 99 olur ne de çıkar 101 olur. Bir gediğin çalınıp kaldırılması veya yeni bir gediğin ilavesi için ancak padişahtan ferman almak şarttır. Hatta dükkanların yerleri daha tespit edilmişti. Tahtakale'deki bir helvacı dükkanını bahçe kapısına nakledemezdi. Bitişik komşu bir dükkana bile geçemezdi. Bu usul geçen asır ortalarına, Tanzimat'a kadar devam etti.
patrona Halil devlet gücünü zedelemiş bir serserinin romanlaştırılmış hayatı Reşat Ekrem Koç'u, Yaylacık Matbaası, İstanbul 1967, sayfa 88. Ne var ki Ocaklıların kuralsız olarak esnaflığa yönelmeleri, geçim sıkıntısından kurtulmanın yegane yolu olarak esnaflığı görmeleri iki grubu karşı karşıya getiriyordu. Ancak bu sürtüşme yine de hem derinlik kazanmıyor hem de fazla uzun sürmüyordu. Zira esnaf örgütleriyle Kapıkulu Ocakları'nın aynı inanç akımından, yani İslam heterodoksundan gelmeleri fütüvvet bağlamında bir paralellik ve örtüşme gösteriyordu. Dolayısıyla ahilerin Ocaklılara karşı direnişi de çabuk kırılıyordu. Bir süre sonra ahiler Ocak kökenli esnafa da şed bağlayarak onları aralarına kabul ediyorlardı. Bu yeni oluşum piyasadaki her alanda görülüyordu. Ocaklıların esnaflaşması beraberinde yeni gelenekleri de hazırlıyordu. Örneğin kahvehane nişan alayı bir ocaklı esnaf geleneğini ifade ediyordu. Çardak kolluğu çorbacıbaşı Ali Usta, patronu Halil olayını hazırlayan önemli aktörlerden, yeni bir kahvehane ve berber gediği çıkartmaya muvaffak olmuş ve çardak iskelesi yanında bir köşesi berber dükkanı, mükellef bir yeniçeri kahvehanesi açmıştı. Kahvehanesi de kolluğu neferleriyle sair ocaklı yoldaşlarına tantanalı bir alay tertip ettirerek açmıştı. Bu da ondan sonra kahvehane nişan alayı adıyla bir ocak ananesi olarak kalmıştır. Patrona Halil Reşat Ekrem Koç adı geçen eser, sayfa 88. Kahvehane nişan alayı adı verilen ocaklı esnaf töreni ise şöyle gerçekleştiriliyordu. 56. ortanın nişanı bir kadırga resmiydi. Nişan levhasını bir karakollukçu başının üstünde tutarak alayın önüne geçmişti. Ardından yürüyen yüze yakın yeniçeri, bellerinde şal kuşaklar, kuşaklarında altın ve gümüş kınlı hançerleri, alaya cazip bir şatafat vermiş idi. En öne de bir Bektaşi babası geçmişti. Delikanlıların ardında da çengiler, köçekler, soytarılar, türlü oyunlar oynayarak, şaklabanlıklar yaparak seyre çıkmış halkı eğlendiriyorlardı. Onları da at üstünde çorbacı Ali Usta takip etmişti. Patrona Halil Reşat Ekrem Koç'u adı geçen eser, sayfa 89. Ocaklıların fütüvvet bağlamında kurumsal olarak esnaflığa başlaması ilk anda piyasadaki ahi tekelinin sarsılması gibi bir anlam taşıyorsa da bu hemen gerçekleşmiyordu. Aksine ocaklıların esnaflaşmasıyla esnaf silahlı bir güç haline geliyor, bu da esnafın ayrıcalığını pekiştiriyordu. Zira ocaklı esnaf vaktinin tamamına yakın kısmını kışla yerine piyasada geçiriyordu. Üstelik esnaf tekelleri sivil esnaf kadar onların da işine geliyordu. Bu nedenle fütüvvete diğerlerinden daha fazla sarılıyor, sahip çıkıyorlardı. Esnaf örgütleri artık sadece bir piyasa gücü olarak kalmıyor, ekonomik olduğu kadar silahlı bir güç olarak da belirleyicilik kazanıyordu. Bir başka ifadeyle ocaklar ile esnafın iç içe geçmesi, piyasa ile ordunun iç içe geçmesi anlamına geliyordu. Bu da yine dolaylı olarak piyasaya egemen olan güçlerin kaçınılmaz olarak orduyu da etkilemesi ve kontrol etmesi sonucunu doğuruyordu. Hemen kaydetmek gerekir ki Osmanlı İmparatorluğu'nun spekülatif mali yapısını tekelinde tutan spekülatif ticaret oligarşisi hem piyasayı hem de ocakları yönlendirme olanağına kavuşmuş bulunuyordu. Bu olanak uluslararası alanda Osmanlı yönetiminin tercihlerini belirlemek yönünde kullanılabiliyordu. Bakınız Marjinal Tarih Tezleri E-Yayınları Murat Çulcu. Piyasa-ocak ilişkisi, bağlantısı iki yönlü sonuçlar doğuruyordu. Ocaklılar ellerindeki imkanları öncelikle kendi tercihleri ve çıkarları doğrultusunda kullanıyorlardı. Ancak bu her zaman böyle de olmuyordu. Bazen de daha güçlü odakların çıkarları ağır basıyor ve bu kez de ocaklılar onların tercihleri yönünde hareket ediyor, piyasayı buna göre yönlendiriyorlardı. Bu tablo içinde sivil esnaf üçüncü plana düşüyordu. Piyasada öncelikle spekülatif finansal güç odaklarının otoritesi belirleyici oluyordu. Onu ocaklıların hiyerarşi içinde onların otoritesi de ocak ağaları, meydan ağaları vesaire gibi bölünüyordu, otoritesi izliyordu. Nihayet sivil esnaf ve zanaatkarın iradesi yer alıyordu. Ancak hemen kaydetmek gerekir ki piyasayı kontrol eden bu güç odakları çoğunlukla birlikte hareket ediyorlardı. Bu nedenle piyasanın mali siyasi gücü mutlak irade karşısında tercihlerini savunup diretebiliyordu. Hiç şüphe yok ki bu bağlaşıklık içinde ocaklıların silahlı gücü önemli bir koz oluşturuyor, merkezi otorite üzerinde hem tehdit hem de ipotek tesis ediyordu. Ne ki bu güçlü ve etkin bağlaşıklık mutlak iradeyi ifade eden Sultan Halife ile merkezi yönetimi her zaman rahatsız ve tedirgin ediyordu. Merkezi otorite Kapıkulu Ocakları gibi piyasaya da gerektiği gibi nüfuz edemiyor, kendini hissettiremiyordu. Bunun sonucunda devlet hazinesi piyasadan amaçladığı geliri sağlayamıyordu. Dolayısıyla hazine sürekli zayıflıyor, zayıfladıkça da yönetim daha müdahaleci olmak yönünde güçlü eğilimler içine giriyordu. Kaldı ki bu eğilim başka nedenlerden de kaynaklanıyordu. Piyasadaki ocaklı esnaf tekelleşmesi bütün dengeleri alt üst ediyordu. Her şeyden önce fiyatları bu tekel belirliyor, manipülatif yollardan kazanç sağlamak için mal fiyat dengesi üzerinde her türlü oyunlar oynanıyordu. Özellikle Sultan II. Osman'ın ocak zorbaları tarafından hal ve katledilmesinden sonra mutlak otorite etkinliğini geniş çapta yitiriyordu. Bunun sonucunda ocakların otoritesi otorite boşluğunu doldurmaya başlıyor, bu da kendisini en fazla piyasada hissettiriyordu. Ocaklı esnaf tekeli ocaklarda gözlenen kalenderi bektaşi devşirme ahlakını, ki bu ahlak anlayışı celali ahlak anlayışıyla özdeş kabul edilebilir, siyaset ve askerliği olduğu gibi piyasaya da yansıtılıyordu. Bu oluşumun en çarpıcı örneklerinden biri Çardak iskelesinde yaşanıyordu. Eminönü tarafından un kapanına doğru gelirken orada bir iskele bulunuyordu ki buraya yemiş iskelesi deniyordu. Eskiden un kapanı yöresinde keresteciler faaliyette bulunuyordu. Yemiş iskelesinden kerestecilere kadar uzanan sahile de çardak deniliyordu. Bu sahilde çok sayıda kayık bulunuyordu. Burada ayrıca çardak iskelesi adı verilen büyük bir iskele yer alıyordu. Hemen yanında ise bir yeniçeri karakolu faaliyette bulunuyordu. İstanbul'un tüm semtlerinin güvenliği ve düzeni yeniçeri ortaları tarafından sağlanıyordu. Çardak iskelesi ve çevresi de bir semt teşkil ediyordu. Bu bölge büyük gümrük iskelesinden başlıyor, sahil boyunca un kapanına uzanıyordu. Şehir içinde ise bahçe kapısından küçük pazara kadar ki geniş alanı içeriyordu. Bu alan İstanbul'un piyasa merkezini oluşturuyor, çok önemli bir ticaret merkezi niteliği taşıyordu. Bütün kıtalardan gelen ticaret gemileri mutlaka İstanbul limanına uğruyordu. Bunların getirdikleri ürünler bu piyasada alınıp satılıyor, el değiştiriyordu. Kimi ürünler iç pazara, kimileri de dış piyasalara yine buradan sevk ediliyordu. Dolayısıyla hem ticari hem de nüfus bakımından son derece hareketliliklere sahne oluyordu. Osmanlı ekonomisinin nabzı burada atıyor, hazine buradan önemli gelirler sağlıyordu. Bu nedenle Çardak İskelesi ile civarındaki bütün cadde ve sokaklar büyük bir çarşının tali kollarına benziyordu. Her sokak ayrı bir çarşı oluşturuyordu. Bir yandan kayıkhaneler, diğer yandan dükkanlar ve pazarlar sürekli bir faaliyet içinde bulunuyordu.